Hadi kafamızda bir iş canlandıralım. Hafta tatili olmayan, mola saatinin her gün değiştiği, hatta bazı günlerde mola alamadığımız, karşılığında para, maaş falan yok tabii ki. Bir gülüşe kandırılıp ömür boyu bu görevi icra ediyoruz. İstifa etme şansımız da yok. Tabii ki bu ne? Anne, babalık. En az bir çocuğunuz varsa ve siz Duracell pil değilseniz, bölümün kalanı için lütfen kahve değil, Melisa çayınızı demleyin, hazırlayın. Zira konumuz tükenmişlik sendromu, İngilizce adıyla burnout. Bugünlerde günlük hayatımızın çok içinde tabii tükenmişlik sendromu, ama Türkiye bu kavramla ilk olarak ne zaman tanıştı derseniz, yıl 2013, sevgili Meryem Üzerli Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynuyor. Dizi ortalığı kasıp kavuruyor. Her yerde işte Hürrem bir şey geldi diye böyle sürekli satış rekorları kıran ürünler satılıyor. Meryem Üzerli çok popüler ve bir gün geldi. Ben diziden ayrılmak istiyorum. Burnout oldum. İşte tükenmişlik sendromuna yakalandım dedi. Magazine düştü ve tüm Türkiye bu kavramla tanışmış olduk. Herkes o dönemde ne olduğunu bilmediği için tabii ki şımarıklık olarak algılandı bu durum. Yani ne var işte, çok iyi para kazanıyorsun, şan şöhret, senin çok seviliyorsun, el üstünde tutuluyorsun. Nedir bu şımarıklık olarak bakılmıştı. Kendisi resmen bize Almanya'dan burnout tabirini öğretmeye gelmiş gibi böyle kültür elçisi olmuştu. Peki nedir bu burnout olma hadisesi? Çok yeni bir kavram mı? Hayır. Aslında 1970'lerde tanımlanmıştı ama dediğim gibi biz günümüzde çok yeni konuşmaya başladık ve daha ziyade beyaz yakalılar çok konuşmaya başladı. Ama şimdi bize ne beyaz yakalının yaşadığı dramdan? Biz zaten anne babalığın yeterince böyle altında yorulan insanlarız. Biz kendi tükenmişlik sendromumuzu konuşalım. Araştırmalar gösteriyor ki bu sadece profesyonel iş hayatında olan bir sendrom değil. Anne babalarda burnout olabiliyor. Nedir bir kere bu tükenmişlik sendromu? Ondan bahsedelim. Nedir bu burnout olma hadisesi? Sürekli olarak ve yüksek düzeyde strese maruz kalan kişilerde görülen ciddi fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenme. Öyle sıradan yorgunluk gibi, işte benim uykum var bugün çok yorgunum gibi bir şey değil. Bundan çok daha ağır bir durum. Günlük sorumluluklarının yerine getirilmesinde böyle aksaklıklar oluyor. Hayatla hiçbir bağınız kalmamış gibi hissediyorsunuz. Sabahları yataktan çıkmaktan böyle resmen korkuyorsunuz. Hayata karamsar bakıyorsunuz. Böyle kısacası sanki bir umutsuzluk denizi var orada. Ucu bucağı görünmeyen ve siz de böyle umutsuzluğun içinde yüzüyormuşsunuz gibi bir his. Özellikle karakter olarak böyle mükemmeliyetçiyseniz, kontrol takıntınız falan varsa geçmiş olsun. Bu sizin tükenmişlik riskinizi ona katlıyor diyebilirim. Bizim bu nesil daha önce hiç olmadığı kadar çocuk yetiştirmeye kafayı takmış durumda. Meseleye biz uyandık, aydınlandık resmen yani. 80-90 doğumlular olarak travmalarla büyüyen çocuklarız. Ama çocuğuna da travma yaşatmaması gerektiğini bilen böyle koca yürekli bir nesliz. Kendi sorunlarımızı çözmeye çalışırken baktık mesele çocukluktan başlıyor. Dedik ki biz o mükemmel çocuğu yetiştireceğiz. Onu üzmeyeceğiz. Onda bir travma yaratmayacağız. Harika büyüteceğiz. Atalarımız da asla bu arada kafa yormamış yani. İyi bir anne miyim, iyi bir baba mıyım, çocuğum mutlu mu, ay tepkilerim doğru mu, ona yetebiliyor muyum, eğitimi sağlığı falan. Böyle düşündükçe yavaş yavaş tükenmeye başlıyoruz. Bir de tabii bizim kontrolümüzde olmayan durumlar var. Mesela habersiz misafirler, Allah korusun yani kazalar, hastalıklar. Böyle plan yaparsınız, bozulur. Tam işler yoluna girdi, rutinimiz oturdu dersiniz, yeni bir şey çıkar. Sonra bir bebeksiz program yapayım ya dersiniz, hani böyle işin içinden çıkamayınca. Orada da karşınıza çat diye vicdanınız gelir, dikilir, der ki aa, çocuğunu bırakıp eğlenmeye mi gidiyorsun? Ve böylelikle anne babalar yavaş yavaş kendilerinden yemeye başlarlar. Bir de annelerde şöyle bir sendrom var. Sanırım bu evrensel. Annelik sanki böyle bizim genlerimizde zaten varmış. Biz böyle o güncellemeli, o versiyonda doğmuşuz. İşte bu anne olabilir diye doğmuşuz. Ve kucağımızda bir bebekle ne yapacağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyormuş gibi. Çok nadiren, yani bir annenin ağzından şunu çok nadiren duyarsınız. Ya çok zor, tahammülsüzüm falan diye bir şey. Hep böyle işte çocuğum doğdu ve hayatımdaki o eksiklik tamamlandı. Kalbimde yeni bir kapı açıldı. Tamam, bunlar var. Zaten bunlar bir gerçek de madalyonun bir de diğer yüzü var yani. o bebeğinizle baş başa kaldığınız ama çok zorlu geçen anlar. Bunlardan pek kimse bahsetmiyor. Bahsettiğinizde de şey gibi algılanıyorsunuz. Bu çocuğunu sevmiyor. Öyle bir şey olabilir mi ya? Yani çocuğun insana yorduğunu itiraf etmek size kötü bir anne veya baba yapmaz asla. Babalarda da şöyle bir sendrom var. Çok destekçi. No, çok destek olurum ben eşime. Ya niye destek oluyorsun? Destek ne demek? İşi başkası yaparken yanında destek olmak demek. Sen niye bakım veren olmuyorsun? Asıl bakım veren olmuyorsun? Yani neden bu iş 50-50 yapılamıyor? Böyle olduğu zaman ben kızıyorum. Bizim yani hayat dengemizde çok şükür ki, çok şanslıyım ki öyle destekçi falan yok. Yeri gelirse ben destekçi olurum zaten. Yani biz çocuğumuzun bakımını ikiye bölmüş durumdayız. Bunlar tabii ki böyle moda mod sen şu sen bu şeklinde olmuyor ama birinin tükenmeye başladığını, yorulmaya başladığını anladığımızda gücü olan oradan alıp devam ettiriyor. O şekilde götürüyoruz. Toplumumuz zaten çok şükür ki çok mutluyum ki yavaş yavaş hem annenin hem babanın bakım veren olduğu ailelerle dolmaya başladı. Öyle aileler yetişmeye başladı. O yüzden bölümün geri kalanında tükenmiş anne değil, tükenmiş ebeveyn sendromu olarak anlatacağım. Tükenmişlik duygusuna tekrar dönelim. Biraz anlatayım neler yaşadığınızda aslında tükenmiş olabileceğinizi anlamanızı. Düşük enerji, unutkanlık, ne kadar uyuduğunuza bakılmaksızın böyle yorgun hissetmek, çocuğunuza kızmaya, bağırmaya başladığınızı fark etmek. Yani hayalinizdeki olmayı planladığınız anne veya babadan çok çok uzakta davranmak, bağışıklığınızın düşmesi, uyku sorunları, uykuya dalamama gibi ve en uç örnek de bu. Çocukların yanında olmak istemiyorum düşüncesi. Ebeveynlerde tükenmişlik isminde bir kitap da var hatta. Yani bayağı bunu böyle bir konu olarak ele alıp incelemişler. Şahane bir şey. Orada aynen şöyle söylüyor. Tükenmişlik sendromu için. Çocuklarla duygusal mesafenin açılması ve nihayet anne babalık ışıltısının ve yeterliliğinin kaybı. Bence bu. Anne babalık ışıltısının kaybı. Benim için tamamen bir özet niteliğinde. Bu arada bu anlattıklarım, belirtiler böyle bir anda ortaya çıkmıyor. Zamanla ortaya çıkıyor. Genelde de 18. aydan sonra, işte çocuk 1,5 yaşını geçtikten sonra bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Zannedersem 1,5 yaşa kadar toleransımız yüksek. İçimizdeki o depolardan kullanıyoruz ama bir müddet sonra eğer ki yeterince uyuyamıyorsak, kendimize alan açamıyorsak, enerjimizi başka yerlere aktaramıyorsak bu sendroma yavaş yavaş giriyoruz. Anne babalığın yoruculuğunun ve stresin üstüne bir de çalışma hayatı eklenirse şimdi bir oraya gidip bakalım. Ben tabii bildiğim yerden anlatacağım. Çalışan bir anneden bahsedelim. İş yerine böyle gidersin. Çocuğunun hasta olduğu günler özellikle 1-2 saat uyumuşsundur ya da uyumamışsındır. Kafanın içi böyle bulanıktır. Sonra iş yerine arkadaşın gelir böyle kış uykusundan kalkmış gibi 10 saat yeri geliyor 12 saat uykusunu almış bir şekilde. Onunla aynı dikkati isteyen işleri yaparsın ve aynı toplantılara girersin. O çok mahvedicidir ya gerçekten. Sen hastaneye gidip bir serum mu taktırsam diye düşünürsün bazı günler böyle hastasındır ama işlerini halletmeye devam edersin. Minicik bir öksürür biri ay faranjitim ağzı falan der. Sonra işte baktın hafif hafif böyle fazla geliyor her şey. Bir kafa izni alırsın. Dinleneyim bir kendime geleyim diye. Sonra ya çocuğu kreşe vermeyeyim. Nasıl olsa evdeyim. Onunla bir vakit geçireyim. Yani yine o vicdan yaparsın çünkü. Yine o kendini ayırmak istediğin zamanı bile sanki böyle boşaymış, tembellikmiş ya da yanlış bir şeymiş gibi görürsün. Yine o bütün zamanını çocuğuna ayırırsın. Bir de çalışmayan anne tarafından bakalım. Onlar da şöyle oluyorlar genelde. Ben madem evdeyim, kreşe gerek yok. Çocuğuma kendim bakacağım, kendim büyüteceğim. Tamam çok şahane ben çok takdir ediyorum. Ama bir noktadan sonra o etkinlik istiyor. Çok fazla oyun istiyor, yaşıtlarını istiyor ve anne ona yetişememeye başlıyor. Madem evdeyim ev tertemiz olmalı bu defa. İşte sen çocuğu kreşe göndermiyorsun mesela. Hani ben 0-6 yaş için konuşuyorum tabii bunu. Bu defa evi tertemiz yapmaya uğraşırken çocukla kim ilgilenecek? Bu müthiş bir ikilem. Ben madem evdeyim yemekler 2, 3 hatta 4 çeşit olsun. Tamam yine şahane ama çocukla hangi ara ilgileniyorsun? Bu da çalışmayan annenin de üzerinde çok büyük bir yük oluşturuyor. Yani anne babaların kafasından şunlar geçiyor. Mesela şu dönemde çocuğuma kışlık kıyafet almalıyım, doğum günü varsa işte planlama yapmalıyım. Ya kreşten şunu istemişler daha içeri için bir pandufa almalıyım. Öğretmeniyle görüşmem lazım. Yani hafta içi onunla çok ilgilenemedim. Hep kapalı yerlerde kaldı. Hafta sonu onunla bir etkinlik yapalım. Şunu şunu yapalım. Oksijen alsın, B vitamini alsın falan diye böyle anne babanın kafasından bunlar geçiyor. Bekarlara bakalım bir de. Mesela paralel hayattaki kendime bakıyorum böyle. Ne giysem, ne yesem, Netflix'e ne düşmüş. Yani bekarlar ya da böyle evli olup çocuğu olmayanların sanki çok büyük boş bir zamanı varmış gibi görünüyor bana. Geçenlerde işe gidip geldiğim yolda maalesef bir kaza yaptım. Ve o kazanın sonucunda olay yerinden öyle elimi kolumu sallayarak gidebileceğim bir durum değildi. Hani enteresan bir durumdu yani. Ve direkt ailemi aradım. Eşimi aradım, o babamı aramış, annemi almış falan hepsi beraber böyle geldiler. O an kendimi çok iyi hissettim. Hani yalnız olmadığımı bilmek ve orada bu sorunu tek başıma halletmek zorunda kalmamak bana çok iyi geldi. O gün de şey dinlemiştim. Burnout'la ilgili bir bölüm işte burnout olma ile ilgili ama böyle hep beyaz yakalıların sendromları. Ve o olayın üstüne şey dedim. Ya bana her gün burnout ya dedim ve bu bölüm işte tam olarak orada doğdu yani. Anne babalar her gün burnout oluyor yani. Ne yapacağız? Biz her güne kendimizi formatlayarak başlamak zorunda kalıyoruz yani. Böyle olan da yeryüzündeki tek canlı anne babalardır. Ne olursa olsun kendini formatlarsın ve yeniden başlarsın yani. Bugün ben bu sorumluluklarımı yapmayacağım. Ben bugün çocuğun altını değiştirmiyorum. Ben bugün çocuğuma yemek vermiyorum. Ya ben bugün banyo yaptırmayacağım falan diye bir şey yapamayacağımıza göre formatlıyoruz ve yola devam ediyoruz. Tam burada dünyada çok meşhur olmuş bir stoa doğasına yer vermek istiyorum. Hazırsanız. Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için kuvvet, değiştirebileceğim şeyler için cesaret ve bu ikisini birbirinden ayırmak için akıl ver. O zaman ne yapıyoruz? Biz de değiştirebileceklerimize bir bakıyoruz. Tükenmişlikten muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız hemen hayatımızdaki kontrolü ele alıyoruz. İlk olarak yardım istiyoruz. Herhangi bir belirti gösteriyorsanız ve bütün sorumlulukların altında eziliyorsanız eşinizle ve yakın ailenizle oturup konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki durum böyle böyle, ben iyiye gitmiyorum arkadaşlar, bana bir yardım eli diyorsunuz. Geri adım atın. Bunlar bu arada iyi bir fitoterapistin, osteopat ve fitoterapistin sayfasından aldıklarım, bilimsel konuşuyorum. Onun sayfasını da eğer bulursam linki aşağıya koyarım. Geri adım atın. Hayatınızda meydana gelen strese dürüstçe bakmak için bir geri adım atın demiş. Bu gerçekten çok güzel. Yani işin içindeyken insan anlamıyor da şöyle bir geriye çekilip baktığınızda uğraştığınız şey aslında dağ gibi derya gibi bir şey yani. Bu omuzlar dünyanın bütün yükünü çekemez diyoruz ve her külliye soyunmuyoruz. Birazcık dışarıdan bakıyoruz ve sınır belirliyoruz. Bir kere sihirli bir kelime var dünyada. Ben bunu keşfettiğimden beri gerçekten çok mutluyum, çok huzurluyum. O kelime hayır. Hayırı hayatınıza katıyorsunuz ve sınır çekiyorsunuz. Yapmak istemediğimiz her şey için hayır diyoruz ve geçiyoruz. Sonra farklı bir yönümüzü beslemek. Bu bence zaten bir panzehir. Yeni bir hobi denemek, keyif aldığınız bir şey bulmak ve onu yapmaya başlamak. Hayatın içinde kendimize ama sadece kendimize bir alan açmak. Geldik benim en sevdiğim, en önemli maddeye. Bol uyumaya çalışın. Yani aile, böyle koca, çocuk falan filan küçük bir kabile gibi. Bununla ilgilenmek tabii ki çok zor. Ama kendimize uyku için bir planlama yapmak zorundayız. Çünkü uyumadığımızda bu beyin, bu kafa error veriyor yani yapacak bir şey yok. Benim mesela açlığa tahammülüm vardır ama uykusuzluğa asla tahammülüm yoktur. Ve bence çocuk bakan bir insanın ki bu bilimsel olarak da ortaya konulmuş ki dünyanın en zor işiymiş. Bir çocukla, bir bebekle sabahtan akşama evde vakit geçirmek, ona tamamen bakım vermek dünyanın en zor işiymiş. Bu ispatlandı yani. O yüzden uyuyacağız. Sonra teknolojiye birazcık ara vereceğiz. Bunu biliyorum, herkes söylüyor. Uzmanlar hep söylüyor işte sosyal medya kullanımını azaltalım diye. Bu doğru. Sosyal medyayı kullanmak zararlı değil aslında. Yani nereden baktığınıza bağlı. Onu ne için kullandığınıza bağlı. Ben mesela Ferhat İçöz'ün kitabında da bunu okumuştum. Sosyal medyaya dair olan kısmında. O şöyle diyordu. Sosyal medyayı kendinizi ifade etme biçimi olarak kullanıyorsanız bu çok şahane. Arkadaşlarınızdan haberdar olmak için kullanıyorsunuz. Bu şahane. Ama baktığınız bir dipsiz kuyuya çekiliyorsunuz. Bir gayya kuyusuna doğru gidiyorsunuz. Yapılacak şey, tek şey var diyordu. Yani bunun için terapiye gitmenin falan bir manası yok. Telefonu alın ve kenara atın. Adam kendi de böyle yapıyor yani. Bunun için diyor terapilere gelmeye gerek yok yani. Bu batağa düştüğünüzü anlıyorsanız o telefonu sessizce kenara bırakıyorsunuz. Böyle elinizden atıyorsunuz. Birazcık ara veriyorsunuz. Ve beklentilerimizi düşüreceğiz. Bu beklenti bu arada kendimize karşı olan beklenti. Yani her şeye yetişemeyiz. Ben Ahtapot Anneler diye bir bölüm de yapmıştım hatta. Demek ki öyle hissediyormuşum. Her şeye yetişmeye çalışıyormuşum gibi 8 kolum olsun istediğim bir dönem geçirmişim. Daha sonrasında öncelikler listesi yapmaya başlamıştım. Hani kafamda yapıyordum bunu. Benim çocuğum için de önemli, ailem için de önemli. Şunlar önemli. Olmazsa olmazlarım bunlar deyip geri kalanları elimine ediyordum. Böylelikle önemli olan şeylere yetişiyordum ve kendimi daha az tüketmeye başladım. Bir diğer önemli adım da sosyalleşmek. Ben çocuk sahibiyim, nereye çıkayım? Çocuğumla çıkmak bir dert, dönmek bir dert diye olabilirsiniz. Ama aslında tam aksine dışarı çıkmak, sosyalleşmek, farklı ortamlara girmek hem size hem çocuğunuza çok iyi gelecektir. Mesela ben oğlumu büyütürken takıyordum böyle kanguruyu. Çıkıyordum karşı yakaya, Bostanlı sahile. Bol bol yürüyordum. Oksijen, güneş. Hem vakit de hızlı geçiyordu. Yani çocuğa dışarıda bakmak bence daha kolay. Çoğu zaman bebek arabasıyla çıkıyordum ve işte ne gerekiyorsa içine koyuyordum bebek arabasına. Tabii ki 5 kilo eşyayla çıkıyorsun ama olsun yani. Evde saatlerimi harcayacağıma dışarıda vakit geçirdim de hem ben iyi hissediyordum hem bence oğluma iyi geliyordu. Ve gelelim son önerime. Kendi kendinizin en yakın arkadaşı olun. Yani bir arkadaşınız gelip size tükendiğini anlatsa ona ne öneriler verirdiniz? Aynı o şefkatle, o merhametle, o sıcaklıkla kendinizi dinleyin. Yani kendinizi yerden yere vurmayın. Şunu yapamıyorsun, beceremiyorsun falan diye bir şey yok. Kötü bir anne yok yani. Her kadın bir noktada bu duyguya erişiyor bence. O yüzden hatta şey vardı ya, iyi bir anne olmanın kuralı çocuğuna zarar vermiyorsan iyi bir annesin ya gibi bir noktadan bakmaya başlamış biri. Hoşuma gitmişti, kulağımda kalmış. Ben neler yapmaya başladım son zamanlarda? Uzun zamandır böyle seramiğe ilgim vardı. Zaten enerjimi de aktarabileceğimi düşündüğüm bir noktaydı. Şu an için yaşadığım yerde bu atölyelere gidip gelmem çok zor olduğu için ben de internetten bu kendi yap projelerini izlemeye başladım ve evde kendime bu hobim için bir alan oluşturdum. Boyalarımı aldım, kilimi aldım. Gayet mutluyum, gayet memnunum. İstediğim tasarımları yapmaya başladım. Bir de bence benim en sevdiğim şey yüzme olduğu için şehrinizde varsa bir havuza kayıt olun ve haftada iki yüzün. Bence su insana terapi gibi geliyor ya. Hidroterapi. Şimdi çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Aslında bölümün başında mı anlatsam, sonunda mı anlatsam kararsız kalmıştım. Umarım doğru noktadayımdır. Tükenmişlikten bahsediyoruz ama burada her şey psikolojik olmayabilir. Neyden bahsediyorum? Dehidrasyon yaşıyor olabilirsiniz. Susuzluk, anlamsız bir öfke, anlamsız bir stres yaratır insanda. Susuz insan tahammülsüz olur. Her yerde böyle gözümüzün önünde su vardır ama içmeyi unutabiliyoruz bazen yani enteresan bir şekilde. Ve bilim şunu diyor, sadece %2'lik bir dehidrasyon oranı bile hafızanızın, dikkatinizin, psikomotor becerilerinizin tamamını etkiler diyor. Biz çocuk bakarken galiba bazen su içmeyi unutabiliyoruz. Yaşadığımız şeyler yani psikolojik de olmayabilir. Bol bol su içelim. Ve gizli gıda hassasiyetleri. Düşük enerjinizin sebebinden bir tanesi de bazı gıdalara karşı geliştirdiğiniz hassasiyetler olabilir. Yani yiyecek hassasiyetleri gerçekten çok zorlar vücudu. Yorgun hissettiğinizde bunlara bir bakın. Acaba ne yemiştim ben diye. Tam tahıllı gıdalar ve süt ürünleri gibi böyle sağlıklı olduğunu düşündüğümüz şeyler aslında enerji depolarımızı yavaş parçalanıyor olabilir. Gluten alerjiniz olabilir, süt, mısır, soya, yumurta. Bir bakın bakalım var mı bir hassasiyet. Bu arada böyle bir şey fark ederseniz de eliminasyon diyeti yapıyorsunuz. 4 hafta falan sürüyor galiba. İşte reaksiyonları gözlemlemek için 3 günde bir böyle elimine edilmiş yiyeceklerden uyguluyorsunuz falan. Zaten internette bununla ilgili çok fazla bilgi var. Fitoterapistleri falan inceleyebilirsiniz. Onlar böyle bir İG testi de yapıyorlar gıda duyarlılığı ile ilgili. Bunlara bir bakarsınız. Tetikleyicilerinizi ortadan kaldırdığınızda daha enerjik, sakin ve mutlu olacaksınız. Ve şimdi adrenal yorgunluk sendromu diye bir şeyden bahsedeceğim. Bu ebeveynlerde çok fazla var. Çünkü stresli ve yoğun hayatlar yaşadığımız için ve nadiren de gerektiği kadar uyuduğumuz için bu sendroma da yakalanabiliyoruz. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? Günde 3 öğün yemek yemeyeceğiz de daha az yemek yiyeceğiz. Daha az sayıda öğün yapacağız. Belki enteresan ama kan şekerimizi sabitleyerek daha sağlıklı bir ruh haline erişebiliriz. Biyolojik uyarılarımı da yaptığıma göre bölüme devam ediyorum. Çünkü bizim psikolojik sandığımız şeyler bazen aslında çok da kafamızın içinde olmayabiliyor. Biyoloji çok önemli. Buradan hemen kime gönderiyorum sizi? Buradan Sinan Canan'a doğru gidebilirsiniz. O bu konunun zaten piri artık. O size anlatır. Ben şimdi bölümü kapatmadan önce biliyorsunuz ben bölümleri aslında kendi kulağıma küpe olsun diye de yapan biriyim. O yüzden bölümü kapatmadan önce kendimden de birkaç öneri vermek istiyorum. Ne kadar kişisel gelişim kitabı okursanız okuyun, internette ne kadar video izlerseniz ilgileyin, ilişkilerle ilgili, kişisel gelişimle ilgili hepsinin ama hepsinin ortak söylediği bir şey var. Kendinize alan açın, kendinize hobiler bulun, kendinize yöneltin enerjinizi. Hayatın içine karışın. Hepsi bunu söylüyor aslında. Bu boş bir konuşma değil. Çok basit geliyor kulağa. Ama bu böyle ya. Önce ben demeyi öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden kendimize nasıl iyi gelebiliriz diye bir düşünmek lazım. Öncelikle eğer vaka büyükse bir terapi almak gerekiyorsa artık biliyorsunuz bir sürü online terapi platformu var ve evden hiç çıkmadan bilgisayarınızın, telefonunuzun içinden hemen bütün işlemlerinizi sağlayıp seansınızı alıp görüşebilirsiniz. Bir kere bu çok çok çok muhteşem bir şey yani. Düşünsenize eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden terapi diye bir şey bile konuşulmuyordu. Şu anda evimizin içinde bir tık uzağımızda psikologumuz hazır bekliyor. Sonra küçük bebeği olanlar için konuşuyorum yani. Evden çıkmakta zorluk yaşıyorsanız evde yapabileceğiniz hobiler muhakkak hepimizin sevdiği bir şey var. Sadece bunu bilmiyoruz, hala farkında değiliz. Mahalle kahvecileri. Arkadaşlar mahallemizdeki kahveciler bizim için var ya. Gidiyoruz, çocuğumuzu da alıyoruz. Bazen de çocuksuz gidiyoruz. Kahvemizi içiyoruz, keyfimizi yapıyoruz. Spor salonları. Bunları değerlendirmemiz lazım. O spor salonları sadece böyle gençler için ya da boş zamanı olanlar için değil. Aslında bizim için yani. Aslında bizim gibi insanlar için. Çünkü bizim hem bağışıklığımızı güçlü tutmamız, kendimize iyi bakmamız lazım. Hem de motivasyonumuz için enerjimizi yükseltecek bir şeyler yapmamız lazım. Bu spor salonları hakkındaki kamu spotu gibi cümlemden sonra son olarak şunu söyleyeceğim. Yaptığınız anne toplantılarına çok dikkat edin. Görüştüğünüz annelerin iyi niyetli olduğundan emin olmadan bence görüşmeyin. Belki bu kulağa biraz hoş gelmiyor olabilir ama bazen anneler özellikle yaş grubu çocukların böyle yakınsa görüşüyorlar ve sonra çocuklar arasında kıyasa başlıyorlar istemsizce. Uykusunu, gelişimini, yemesini, konuşmasını. Bunu bilinçli olarak yapıyorlar demiyorum ama ve siz böyle eve döndüğünüzde kafanızda çok fazla soru işaretiyle eve dönüyor olabilirsiniz. O yüzden görüşeceğiniz anneleri sırf anne olduğu için, sadece anne olduğu için kimseyle görüşmeyin. Zaten arkadaşınızsa, zaten tanıyorsanız, biliyorsanız görüşün. Ama bu kadar hassas bir dönemde çok kalbini bilmediğiniz insanlarla yakın ilişkiler kurmak bilemiyorum ne kadar doğru olur. Bunu bir değerlendirin. Ben artık bölümü kapatıyorum. Biliyorsunuz ki evdeki her işimi bitirdikten ve oğlumu uyuttuktan sonra bölüm kaydediyorum genellikle. O yüzden yine gece yarısında bayağı bir geçmiş saat. Şunu hatırlatmak istiyorum. Bana yazmak isterseniz her zaman mailimden ulaşabilirsiniz. 0 kilometre annelik podcast@gmail. Ama mail zor oluyor derseniz ki diyenler vardı. O yüzden ben bir Instagram hesabı açtım. Bana oradan çok daha kolay ulaşabilirsiniz. 0 kilometre annelik alt tire podcast. Ben her zaman orada olacağım. En ufak bir sorunuz ya da görüşünüz ya da ileride bahsetmemi istediğiniz bir konu varsa bana oradan muhakkak yazın. Çok mutlu oluyorum geri dönüşlerinizden. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize kocaman sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sakın tükenmeyin. Hoşça kalın.